Ayrım 7.
Gerçekte ancak ender hallerde nesneleri bütünüyle görürüz. Bize gelen bölük pörçük duyuları biz tamamlarız. Şekil zemin ilişkisinde olduğu gibi tamamlama kuralı da yalnız görsel alana özgü değildir, bütün duyu alanları için geçerli bir kuraldır. Konuşmakta olan birisinin sözleri bölük pörçük, yarım yamalak duyulduğu halde o kişinin ne dediği tamamlama kuralına dayanarak algılanabilir. Algısal organizasyonda tamamlama ilkesinin önemi, üzerinde durduğumuz iki tip insanı, yani kalıplanmış ve gelişmiş bireyleri düşününce ortaya çıkar. Şekil-zemin ilişkisinde olduğu gibi kalıplanmış ve gelişmiş bireyler dış dünyadan eksik olarak gelen belirsiz, tamamlanmamış uyarıcıları kendi psikolojik bünyelerine göre tamamlarlar. Bir başka deyişle kalıplanmışlık ve gelişmişlik psikolojisinin belirsiz olan durumları, tamamlamaları birbirinden farklı özellikler taşıyacaktır. Algılamanın bu özelliğine dayanarak projektif kişilik testleri yapılmıştır. Kişiye iyice yapılaştırılmamış uyarıcılar gösterilir ve kişinin bu belirsiz durumu nasıl yapılaştırdığına bakılarak onun kişiliğinin türü hakkında bir kanıya varılır. Ama ben testlerle ilgili pek konuşmayacağım. Benim sizinle yapmak istediğim sistematik olarak kalıplanmış ve gelişmiş insanların dünyalarını karşılaştırmaktır. Bebekteki çay evinde bu iki insan tipinin dünyayı algılarken kullandıkları temel paradigmaları inceleyeceğim. Gelmemize az kaldı, şimdi başlamak istemiyorum dedi. Vapur Arnavutköy'ün önünden geçerken bebek iskelesine yaklaştı. Bebek iskelesine çıktıktan sonra önce bir süre rıhtımdaki parkta yürüdük. Daha sonra parktaki yeşil boyalı kanepeler üzerine oturarak boğazdaki kuşları, gemilerin geçişini seyrettik. Her şey aynı nefesten alır. Hayvanlar, ağaçlar, insanlar. Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Bütün hayvanlar gitse, insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur. İnsanlar yalnızlıktan ölür. Kızılderili Reis, Seattle. 7. Paradigma. Algı ve düşünceye yön veren harita. Bebek parkında bir süre oturup konuştuktan sonra Bebek Camii'nin yanındaki çay evine doğru yürümeye başladık. Yakup Bey sık sık buraya geldiğini, çay evini işleten Abdullah Bey'i tanıdığını söyledi. Bebeğin kendine özgü bir tarihçesi varmış. Kiminin Nuri Baba, kiminin Nuri Kaptan dediği yaşlı bir balıkçı bebeğin tarihini başından sonuna iyi bilirmiş. Yakup Bey ara sıra Nuri Baba ile çay içer sohbet edermiş. Bebek Camii'nin önünden geçerek çay evine geldik. Cami duvarına konmuş tabelada şunlar yazılıydı. Bebek, Humayun-u Abad Camii. Bu eser 5. Sultan Mehmet Reşat Paşa zamanında Türk mimarlarından Kemalettin Bey tarafından 1912 yılında inşa edilmiştir. Bu tabelanın sol alt kısmına kalınca bir karton üzerine 1,5 metre ileride VC yazılmış ve yazının altına soldan sağa giden bir ok çizilmiş. Caminin önünden geçerken Yakup Bey, maalesef bu tuvalet denize akıtılır dedi. Daha sonra Bebek Çayevi hakkında bilgi verdi. Bebek Çayevi 1923'ten beri var. Daha önce balıkçıların buluştukları bir ortamdı. Şimdi daha ziyade Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin uğradıkları bir mekan oldu. Çay evinin bir camlı kısmı var, bir de denize bakan ön kısmında açık asma altı kısmı. Esasında asma yok, asma dallarının yerine kavun içi plastik yağmur koruyucularla örtülmüş, ince yapraklı bir ağaç ve ağaca sarılmış sarmaşık kendine özgü hoş bir hava veriyor. Çay evinin hemen yanında Öz Süt Pub adında bir dükkan var. Cam mekanında büyük harflerle alt alta sandviç, cappuccino, espresso yazılmış. Öz Süt Pub'ın önünde beyaz yuvarlak masalar var. Masaların ayakları yeşil. Masalarla deniz arasında ufak bir çimenlik alan var. Birçok kişi motor ve yelkenlisini kıyıya bağlamış. Bu nedenle çay evinde oturanlar boğazın manzarasını göremiyorlar. Çay evine geldik. Yakup Bey'i görünce çay evini işleten Abdullah Bey'in yüzü güldü ve "Buyurun hocam, şöyle bu masaya buyurun." diyerek güzel sakin bir yerde bize ufak bir masa gösterdi. "Size ıhlamur getireceğim. Acaba bu genç ne istiyor?" diye beni gösterdi. Ben de ıhlamur istedim. Çayın, özellikle demli çayın beni gerginleştirdiğini hissetmeye başlamıştım. Önceki buluşmalarımızın birinde çay yerine niçin ıhlamur içtiğini Yakup Bey'e sorduğumda, çayda kafein ve teofilin olmak üzere iki tür uyarıcı var. Bunlar beni gerginleştiriyor, ıhlamur ise rahatlatıyor demişti. Teofilin kelimesini söyledikten sonra İngilizcesini teofilin olarak yazmıştı. Masaya oturduktan sonra Yakup Bey, buradaki konuşmamız daha sonraki konuşmalarımızda sık sık kullanacağımız bir kavram üzerine olacak dedi. Gelen ıhlamurlarımızdan birer yudum aldık. Defterimi masanın üzerine koydum, not almaya hazırdım. Böyle dikkatli dinlemeye hazırlanışımdan Yakup Bey memnun görünüyordu. İnceleyeceğimiz kavramın adı paradigma diyerek sözüne başladı. Geçen gün trafik afeti, sigara afeti gibi konuların altında yatan temel kavramı mı tartışacağız diye sordum. Gülümseyerek evet, nihayet beklenen zaman geldi. Algılama ile ilgili süreçleri açıkladıktan sonra şimdi paradigma kavramını inceleyebiliriz dedi ve açıklamasına başladı. Paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını algılayıp yorumlamasında etkili olan tüm faktörleri kapsar. Algılama, yorumlama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik düşünsel sisteme algı düzeneği ya da paradigma adı verilir. Paradigma, farkına varmadan taktığımız bir psikolojik gözlüktür. İç dünyamızı olduğu kadar dış dünyamızı da bu gözlük aracılığıyla görürüz. Vapurda gelirken algılamanın ne olduğunu incelemiş ve duyu organlarımızdan gelen duyumları aktif biçimde seçen, organize eden ve yorumlayan süreçlere algılama adını vermiştik. Algılama süreçleri hangi duyumlara dikkat edileceğini belirler, seçilen duyumları bir şema ya da örüntü halinde organize eder ve bu örüntünün ne anlama geldiğini yorumlar. Dipnot: Örüntü kelimesi İngilizce pattern kelimesi karşılığı kullanıldı. Algılamayı etkileyen kişiye ait tüm iç etkenler bir araya gelerek bir algı düzeneği oluşturduğu zaman bu sisteme paradigma adı verilir. Paradigma dinamiktir ve çoğu kez kişi kullandığı paradigmanın farkında değildir dedi. Yakup Bey'in yüzünden son derece önem verdiği bir konuyu açıklayan bir düşünürün ciddiyetini okuyordum. Ihlamurundan bir yudum daha aldıktan sonra konuşmasına devam etti. Bir örnek. Paradigmaların ne olduğunu ve nasıl işlediğini basit bir örnekle açıklayalım. Farz et ki evin önündeki bahçede küçük bir kedi yavrusu yoldan geçenlere yaklaşarak miyavlamakta olsun. Kedi yavrusunun bu davranışına normal koşullarda çocuklar ilgi gösterirler, durup bakarlar, küçük kedinin yanlarına yaklaşmasına izin verirler, çoğu kere onu okşamaya yeltenirler. Dipnot: Çocuklar yapılan telkinlere daha çabuk inandıkları için onlardan örnek verildi. Normal koşullardan kastımız özellikle kedi korkusu olmayan ya da ana babası kediyi iğrenç bulmayan çocukların oluşturduğu bir durumdur. Şimdi şöyle bir deney yaptığımızı düşünelim. Evin sağına ve soluna 50'şer metre ilerisine sözcü bırakalım. Eve sağ taraftan yaklaşan çocuklara, bu gruba A grubu diyelim, sözcü: 50 metre ilerideki bahçeli evin önünde küçük bir kedi yavrusu var, zavallı, sahipsiz, kendini sevecek, okşayacak birini arıyor. Ne olur yanınızda varsa ona yiyecek verin, geçerken durun biraz okşayın mesajını versin. Eve sol taraftan yaklaşanlara ise bu gruba B grubu diyelim. 50 metre ileride bahçeli evin önünde küçük bir kedi yavrusu var. Kedi yavrusu kuduz hastalığına yakalanmış, her an insanları tırmalamaya ve ısırmaya hazır. Sakın onun yanına yaklaşmayı, sizi ısırırsa kuduz olursunuz mesajı verilsin. Bu iki farklı mesaj iki farklı davranışa yol açacaktır. Eve farklı yönlerden yaklaşan iki grup çocuk, kedinin miyavlayarak kendilerine yaklaşmasına birbirinden farklı iki tepkide bulunacaktır. A grubundaki çocuklar, ah zavallı, gidecek yeri yok, bakımsız diyerek ona şefkatle yaklaşırken, diğer grup, pis hayvan, şimdi bizi ısıracak diyerek korkuyla ondan kaçacaktır. A grubundaki çocuklara şefkat paradigmasının gözlüğü takılırken, diğer yönden gelen B grubundaki çocuklara korku paradigmasının gözlüğü takılmıştır. Yakup Bey'in anlattığını hemen anlamıştım. Olay gayet açık ve seçikti. Anladığımı belirtmek üzere düşündüklerimi söylemeye başladım. Büyürken ana babamız, okulda öğretmenlerimiz, gazeteler, siyasi partiler, hükümet ve şu anda siz bana belirli paradigmalar öğretmeye çalışmıyor musunuz diye sordum. Yakup Bey'in gözleri parladı ve evet, benim ileride söyleyeceğimi şu anda siz söylediniz dedi. Aile, eğitim, bütün kurumlarıyla toplum ve kültür insanlara sürekli paradigmalar empoze etme durumundadır. Ama konunun bu yönüne gelmeden önce paradigma kavramını biraz daha açmak istiyorum diyerek konuşmasına devam etti. Paradigma. Paradigma kelimesi Yunanca kaynaklıdır. Bugün aşağıdaki anlamlarda da kullanılmaktadır. Model, kuram, varsayım, algı dayanağı gibi. Yukarıda da belirttiğim gibi paradigma kavramını daha geniş anlamında dünyayı görüş, algılama, anlama ve yorumlama sistemi olarak kullanıyorum. Yakup Bey çantasından bir harita çıkardı, masanın üzerine koydu. Paradigmayı bir harita olarak düşün. Harita, temsil ettiği şeyi ne kadar gerçekçi olarak yansıtırsa, o derecede değer kazanır. Örneğin bir şehrin haritası o şehrin kendi değildir, o şehrin kağıt üzerine çizilmiş bir modelidir. Şehri ne kadar gerçeğe uygun olarak temsil ediyorsa, harita o derece kullanışlı ve işe yarar olacaktır. Paradigma da bir harita gibi başka bir gerçeğin modelidir. Bursa şehrinin haritası üzerine yanlışlıkla İzmir yazılmış olsa ve siz bu haritayı kullanarak İzmir'in bir noktasından diğer noktasına gitmeye çalışsanız, ne kadar dikkat ederseniz edin, ne kadar hızlı giderseniz gidin, başarılı olamazsınız. Çünkü kullanmış olduğunuz paradigma, izlediğiniz harita yanlıştır. Temsil etmesi gerektiği gerçeği, yani İzmir şehrini temsil etmemektedir. İzmir'de adres bulmakta kullandığınız tutum, öğrendiğiniz teknikler, araba kullanma hızınız ya da başka hiçbir şey yanlış paradigmanın, haritanın getirdiği zararı önleyemeyecektir. Yakup Bey durup dururken kıkır kıkır gülmeye başladı. Niçin güldüğünü anlayamıyordum. Yüzüne hayretle baka kaldım. Bu sevinçli bir gülüş müydü? Yok hayır, değişik, biraz gün görmüşlük, biraz acı karışık, uyanık, canlı bir gülüştü. Bir süre sonra gülmesinin nedenini şöyle açıkladı. Tanıdığım bazı insanlar paradigmalarına öylesine bağlanmışlar, öylesine bir paradigma tutkunluğu geliştirmişlerdir ki, ellerindeki Bursa haritasının İzmir'de adres bulmaya yaramadığını yüzlerce defa gördükleri halde kabahati haritada değil İzmir'de bulurlar. Bu son cümleyi söylerken Yakup Bey yine gülmeye başladı. Denetlemeye çalıştığı gülmesi azalınca açıklamaya devam etti. Bir anlamda bu sokaklar ve evler yanlış yere konmuş, yanlış isim verilmiş, esasında bu haritada gösterildiği gibi düzenlenmeliydi demektedirler. Ben bu söylediğini o kadar gülünç bulmamıştım ama Yakup Bey gözlerinden yaş gelinceye kadar yine güldü. Gülmesi geçtikten sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. İki türlü paradigma sürekli bizimledir. 1- Gerçeğin ne olduğu ile ilgili paradigma. 2- Nelerin nasıl olması gerektiğini gösteren değerler paradigması. Bursa haritasıyla İzmir'de adres bulmaya kalkışan biriyle ilgili verdiğim örnek, gerçeğin ne olduğuyla ilgili paradigmaya ait bir örnektir. Değerler paradigması ise neyin iyi, neyin kötü, nelerin önemli ya da önemsiz olduğunu bize söyler. Başka bir deyişle değerler paradigmasına göre önceliklerimizi saptarız. Örneğin, çocuğunu iyi okula gönderme ya da kendine daha lüks araba alma arasında tercih yapma durumunda olan bir baba, kendi değer paradigması çerçevesinde tercihini yapacaktır. Gerçeğin ne olduğunu ve neyin değerli, önemli olduğunu söyleyen bu iki tür paradigma, günlük yaşantılarımızı algılama ve yorumlamamızda bizi etkiler. Daha önce söylediğimiz gibi paradigmalar gözümüzde sürekli takılı gözlükler gibidir. İç ve dış dünyamızı onların aracılığıyla görürüz. Bir süre sustuktan sonra konuyu gelişmiş ve kalıplaşmış insanlara getirerek, gelişmiş insanın yaşamı boyunca oluşturduğu paradigma, kalıplanmış insanın paradigmasından farklıdır diye sözüne devam etti. Bu nedenle bu iki insanın gerçekleri ve değerleri birbirine benzemez, birbiriyle iletişim kurmakta zorluk çekerler. Kafamı kurcalayan bazı konular vardı. Bu konuların ne olduğu konusunda pek kesin bir görüşüm olmadığı halde, Yakup Bey'in eşitçi ve yumuşak tavrından cesaret alarak konuşmaya başladım ve aramızda aşağıdaki etkileşim yer aldı. Timur, konuşmanızın başında paradigmaların doğru ya da yanlış olabileceğinden söz ettiniz ve örnek olarak üzerine yanlışlıkla İzmir yazılmış Bursa şehrinin haritasıyla İzmir'de adres aramayı verdiniz. Vermiş olduğunuz örnekte kullanılan harita İzmir'i temsil etmediği için yanlıştı. Beni düşündüren konu şu Yakup Bey. Bizim o haritaya yanlış diyebilmemiz için İzmir şehrini bilmemiz gerekir. Ancak İzmir şehrini bildikten sonra o haritanın İzmir'e uymadığını söyleyebiliriz. Eğer hem İzmir hem de Bursa şehirlerini bilirsek, o zaman yapılan hatayı kavrar ve yanlış harita yerine doğru haritayı kullanabiliriz. Ama yaşamda birçok olay var ki, bu olaylar içinde insanlar kendilerini İzmir'i hiç bilmeyen bir kişi durumunda bulurlar. Örneğin kalıplayıcı bir aile ortamından yetişmiş bir baba, kalıplayıcılığın ötesinde bir şey bilmediğinden doğal olarak kendi çocuğunu da kalıplayacaktır. Biz bu babaya nasıl senin çocuk yetiştirme tarzın yanlış deriz? Yakup Bey, çok önemli bir noktaya parmak basıyorsunuz. Aslında verdiğiniz örneği genişleterek şöyle söyleyebiliriz. Kalıplanmış ve gelişmiş insan paradigmalarının ikisini de bilen bir baba, kalıplanmış çocuk yetiştirmeyi yeğlerse onun bu davranışının yanlış olduğunu kendine nasıl kanıtlayabiliriz? Timur, evet, beni düşündüren nokta da bu. Elimizde bir başka kritere, bir başka paradigmaya gerek var. Ancak üst düzeydeki bir başka ölçüde göre kalıplamanın yanlış geliştirmenin doğru olduğunu saptayabiliriz. Yakup Bey, evet, düşüncenize katılıyorum. Aslında böyle bir üst düzey paradigması işin içinde. Ne var ki o kadar belirgin değil. Timur, söylediğinizi anlayamadım. Çocukları kalıplar içinde yetiştirmenin yanlış olduğunu belirten bir paradigma mı var? Yakup Bey, evet var. Ama onu görebilmek için dikkatle bakmak gerekir. Timur, ben dikkatle bakıyorum ama göremiyorum. Yakup Bey, daha somut bir örnek olduğu için yine İzmir'de adres bulmaya dönelim. İzmir'de adres ararken elinde iki harita olsa hangisinin yanlış, hangisinin doğru olduğunu anlamak için ne yapardın? Timur, hangi harita bana en kısa zamanda en az hata ile adresi buldurursa ona doğru harita derdim. Yakup Bey, demek ki elinde en az hata ve en kısa zaman gibi iki ölçüt var. Onları kullanarak yanlış ve doğru haritayı birbirinden ayırt ederdin. Timur, evet, bu ölçütler bana gerekli bilgiyi verirdi. Yakup Bey, şimdi İzmir ve Bursa haritaları yerine elimizde kalıplayan ve geliştiren iki tür çocuk yetiştirme yöntemi olsun. Bu yöntemlerden birinin doğru, öbürünün yanlış olduğunu anlamak için ne yapardın? Timur, ne demek istediğinizi anlıyorum galiba. Çocuk yetiştirme konusunda psikoloji ve pedagoji bilimlerinin ortaya koymuş olduğu bazı gerçekleri ölçüt olarak kullanan paradigmaların bulunduğunu söylemek istiyorsunuz. Yakup Bey, ne var ki psikoloji ve pedagoji bilimlerinin bulgularını içeren bu paradigmalar hemen göze çarpmaz. Onların varlıklarını anlayabilmek için okumak, öğrenmek, dinlemek ve düşünmek gerek. Okuyan, öğrenen, dinleyen ve düşünen ana baba kalıplayan ve geliştiren çocuk yetiştirme yöntemlerinin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu kavramakta çok zorluk çekmez. Timur, peki psikoloji ve pedagoji biliminin geliştirdiği çocuk yetiştirme ile ilgili paradigmanın özelliklerini bana söyler misiniz? Yakup Bey, söylesem de şu anda size bir anlam ifade etmez. Zamanla böyle bir paradigmanın temelinde yatan süreçleri daha iyi anlamanıza yarayacak kavramlardan söz edeceğiz. O zaman konuyu daha açık seçik görebilirsiniz. Bu konuşmadan sonra Yakup Bey bir süre sustu. Ne konuşacağını planlar gibi bir hali vardı. Daha sonra konuşmasına devam etti. Tutum ve davranışların kökenleri bireyin paradigmalarında yatar. Paradigmalar insanın o kadar bir parçasıdır ki günlük yaşamda onların farkına varmak zordur. Bu nedenle kişi kendi algılamasının ötesinde başka türden algılamalar olabileceğini çoğu kez hiç düşünmez. Bursa şehrinin haritasıyla İzmir'de adres bulmaya çalışan biri gibi insanların büyük çoğunluğu kendi algılama ve yorumlamalarından her zaman emindirler. Burada Yakup Bey yine gülmeye başladı. Fakat gülüşü uzun sürmedi, konuşmasına devam etti. Yukarıda kedi yavrusunun davranışını algılama ile ilgili deney bize iki şey göstermektedir. 1. Geçmiş yaşantılarımızdan getirdiğimiz koşullanmalar algılamamızı etkilemektedir. A grubundaki çocukların şefkat gösterin, B grubundaki çocukların ise korkun, kaçın yönündeki koşullanması, yoldan geçen çocukların kedi yavrusuna karşı duygu, düşünce ve davranışlarında etkisini göstermiştir. Böylesine kısa süreli koşullanmaların ötesinde, demin sizin de söylediğiniz gibi bütün yaşam boyu çocuğu ve yetişkini etkileyen aile, okul çevresi, arkadaş çevresi, kitle iletişimi, iş, meslek ve din koşullamalarının etkisi daha büyüktür. Kalıplanmış ve gelişmiş insanların kullandıkları paradigmalar bu tür koşullanmaların içinde oluşmuş algı ve düşünce sistemleridir. 2. Dünyayı görüş, algılama, anlama ve yorumlama sistemi anlamında kullandığımız paradigmalar bizim tutum ve davranışlarımızın kaynağıdır. Başka bir deyişle paradigmalar ara sıra etkisini gösteren, diğer zamanlar pasif şekilde duran depolanmış sistemler değildir. Etkilerini duygu, düşünce ve davranışlarımızda doğrudan ya da dolaylı her an gösterirler. Yakup Bey yine gülerek sözüne devam etti. Bu gözlemlerden bazı sonuçlar çıkarabiliriz. Örneğin, kişinin belirli konudaki davranış ya da tutumu bozuksa, önce o bozuk davranış ve tutumun altında yatan algılama düzenini, paradigmayı, düşünsel haritayı anlamamız gerekir. Bozuk davranış ve tutumu altında yatan paradigmaya hiç dokunmadan değiştirmeye kalkarsak başarılı olamayız. Dipnot: Davranışı biçimlendirme adı verilen bir tür psikolojik tekniği bu tartışmanın dışında tutuyoruz. Bizim bu kitapta ilgilendiğimiz konular kişinin tüm yaşamını kapsayan zihinsel süreçlerin işin içine girdiği davranışları içeriyor. Davranışı biçimlendirme türünden bir teknik bu tür kapsamlı zihinsel süreçlerin değişmesine yol açmaz. Davranışı biçimlendirme tekniği ile ilgili bilgiyi yazarın İnsan ve Davranışı kitabında sayfa 151-154, 489-495 arası bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz birkaç gün önce söz konusu ettiğimiz trafik ve sigara afetlerine kısaca değinelim. Trafik afeti dediğimiz olayın temelinde yatan Türk trafik paradigmasını anlamadan sürücülerin, yayaların, trafik polislerinin davranışlarını değiştirmeye kalkmak, Bursa haritasıyla İzmir'de adres bulmaya kalkmaya benzer dedi ve Yakup Bey yine gülmeye başladı. Ama konuşmasına devam edebiliyordu. Sigara içme ile ilgili sigara içme paradigmasından söz edebildiğimiz gibi diş bakımı paradigmasından da söz edebiliriz. Trafik, sigara içme, diş bakımı paradigmalarının neler olduğunu ancak iyi düşünülmüş, iyi planlanmış, titizlikle uygulanmış ve dikkatlice yorumlanmış bilimsel araştırmaların bulgularına dayanarak keşfedebiliriz.